Ayrım 2, sayfa 16. Cumhuriyetin ilan edildiğini, yurt dışına kaçmış olan saltanatçılar, halifeciler ile ayrılıkçılar da ertesi gün öğrendiler. Çok canları sıkıldı. Bu cumhuriyeti yıkmak gerekti. Her biri kendi anlayışı, aklı, gücü kadar çalışmaya başlayacaktı. Kıl payı ölümden kurtulup da kurulmuş olan bu yeni devlete düşman oldular. Ayrılıkçılar genel olarak Suriye'de buluşacaklardı. Dipnot: Bilal N. Şimşir, Kürtçülük 2, sayfa 74-75. Hanedan haberi daha olgun ve sakin karşıladı. Birkaç densiz şehzade ve sultanzade dışında hiçbiri Türkiye aleyhinde çalışmayacaktı. İkinci Abdülhamit'in kızlarından Şadiye Sultan anı defterine şöyle yazacaktı: Krallık idareleri yerlerini cumhuriyetlere terk ediyorlardı. Dünyayı bir tufan gibi kaplayan bu denizin ortasında Osmanlı Padişahlık İdaresi'nin bir ada gibi varlığını sonsuza kadar koruması mümkün değildi. Osmanlı Padişahlık İdaresi de er geç bir cumhuriyete inkılap edecekti. Tarihin akışı buydu. Dipnot: Şadiye Osmanoğlu, Hayatımın Acı ve Tatlı Günleri, sayfa 99. Bedir Y., İstanbul 1966. Abdülhamit'in ikinci kızı Ayşe Osmanoğlu da şöyle yazacaktı: Tanrı Türk milletini ve cumhuriyetimizi daima korusun ve payidar etsin. Babam Sultan Abdülhamit, sayfa 8, Güven Yayınları, İstanbul 1960. Son halife Abdülmecid'in kızı Dürrü Şehvar Sultan da Illustration muhabirine şöyle der: Ben bir Türk kadınıyım. Vatanımı kurtarana karşı ölünceye kadar yalnız minnettarlık hissi taşırım. Aktaran K. Mısıroğlu, Osmanoğullarının Dramı, sayfa 375, Sebil Yayınları, İstanbul 1992. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine Tevfik Bıyıklıoğlu getirildi. Genel Sekreterlik ve Özel Kalem Direksiyon binasında çalışacaktı. Batı ülkelerinde devlet başkanlarının yaverleri general rütbesinde oluyordu. Gazi bir paşanın yaverlik yapmasını doğru bulmadı. Onun için paşalığın çok önemli bir anlamı vardı. Bu rütbeye nice sınavdan geçmeden gelmek mümkün değildi. Yaverinin yarbay olmasını istedi. İlk baş yaverliğe Yarbay Rüsuhi Bey, savaşçı, atandı. Halk Partisi başkanlığını vekil olarak İsmet Paşa'ya bıraktı. Hem ev hem cumhurbaşkanlığı makamı olarak kullanacağı geniş bir bina yaptırılması önerisini reddetti. Öncelikle yeni meclis binasını bitirelim. Bir başbakanlık binası ile yabancıların kalabileceği temiz, güzel bir otel yaptıralım. Elektrik sağlayalım. Yeni, yeşil, uygar, güzel, canlı, zevk ve akıl eseri bir cumhuriyet başkenti kuralım. Bize gelince biz evimizden memnunuz. Çankaya'daki köşkün onarımı bitmiş, Mimar Vedat Tek binayı iki şık ek ile biraz genişletmiş, girişi yenilemişti. Gazi ile Latife Hanım son biçimini almış olan köşke yeniden yerleşmişlerdi. Üst kat Latife Hanım'a ayrılmıştı. Paşa misafirlerini artık üst kattaki çalışma odasında değil, alt kattaki elçi kabul odasına ya da misafir salonuna alacaktı. Olağan bir aile hayatı yaşıyor, akşamları Ahmet Ağa oğullulara, Fethi Okyarlara, Kılıç Alilere, Kazım Özalplara misafirliğe, uygun havalarda pikniğe gidiyorlardı. Salon ve açık hava oyunları oynuyorlardı. Dipnot: Süreyya Ağaoğlu, 1925 yılında hukuk fakültesini bitirir. Hukuk öğrenimini bitiren ilk Türk kızı olur. Anılarında diyor ki, Ankara herhalde pek az şehre nasip olan bir şevk, heyecan ve gelişme havası içinde yaşıyordu. 1925 Ankara'sında kor diplomatik, milletvekilleri, bakanlar ve bunların aileleri arasında çok sıkı, samimi ve gösterişsiz bir ilişki vardı. O şevk, o heyecan, o samimi havası ile 1925-1929 yılları Ankara'sında hayatımın en güzel yıllarını geçirdim. Bir ömür böyle geçti. Sayfa 42-43. Latife Hanım zaman zaman piyano çalıyor, Gazi isteyince İngilizce, Fransızca şiir okuyordu. Yabancı dergilerin, gazetelerin önemli ilgili yerlerini çevirerek eşine yardım etmeyi sürdürüyordu. Dipnot: Latife Hanım konusuna ancak gerektiği kadar değinip geçmek kararındaydım. Ama Sayın İpek Çalışlar'ın Latife Hanım adlı kitabında birçok yanlış saptırma var. Bu konulardaki gerçekleri açıklamak görev oldu. Latife Hanım konusunda şu eserler esas alınmıştır: Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam; Profesör Doktor Şerafettin Turan, Atatürk; Salih Bozok, Hep Atatürk'ün Yanında; Kılıç Ali, Anıları; S. Eriş Ülger, Latife Gazi Mustafa Kemal; Oğuz Akay Gazi, Nezihe Araz Atatürk'le Bin Gün. Emin Çöl Ajanı'nın Leman Kara Osmanoğlu ile yaptığı konuşma, Hürriyet 10 Kasım 1985. İsmet Bozdağ'ın Gazi ve Latife Hanım hakkında kitabında doğru bilgiler de var. Ancak Gazi ile Latife Hanım'ın bilebileceği özel olaylar, yani yazar eklemeleri, yakıştırmalar, süslemeler de yer alıyor. İhtiyatla okunmalı. Latife Hanım'ın açıklanamaz tavırları, tepkileri var. Bir kısmını aktaracağım. Bunlar hakkında en iyi ipuçlarını veren ailenin büyüğü Halit Ziya Uşaklıgil'dir. Onun Latife Hanım hakkında oğluna yazdığı mektup Anıtkabir'de Atatürk belgeleri arasında yer alıyor. Sayın İpek Çalışlar Latife Hanım adlı kitabında bu mektuptan parçalara yer veriyor. Ama Halit Ziya Bey'in mektubunun Latife Hanım ve ailesi hakkındaki bölümünü atlıyor. Bu mektup Şerafettin Turan Hoca'nın Atatürk adlı büyük çalışmasında yer almaktadır. Birçok yan yollara sapmadan, olur olmaz düşüncelerle vakit kaybetmeden bu mektubun asıl önemli bölümünü aktarıyorum. Sonraki bütün olayların anahtarı bu bölümdür. Halit Ziya Bey, Muammer Bey'in ve eşi Adviye Hanım'ın davranışlarının hiç de övülecek yanlarının bulunmadığını vurguladıktan sonra diyor ki, sadeleştirmiş biçimiyle, bunların içinde en can mahluk şüphesiz Latife'dir. Uşakizade ailesinin güzel ve temiz taraflarından ona kadar gelen meziyetlerin, bu inkar olunamaz yanında, Sadık Bey'in hasta bünyesinden, Muammer'in kötü yaratılışından, özellikle de Adviye'nin annesinin türlü türlü yozlaşmış miraslarından geçen sakatlıklar vardır. Paşa'nın Latife ile evleneceğini haber alır almaz kendi kendime eyvah demiştim. Mustafa Kemal'in bütün hayatı zehirlenecek ve bugüne kadar cereyan eden şeyleri hep tahmin etmiştim. Latife'nin Paşa'nın resmi ve özel hayatında ne zararlı bir unsur olduğunu öğrendikçe telaşa düştüm. İş basit bir karı koca hayatına ait kalmıyor, memleketi yakından ilgilendiren bir içerik kazanıyordu. Profesör Doktor Şerafettin Turan, Atatürk, sayfa 656, mektubun aslının tıpkı basımı -8. Şimdi bu bilgiyle yola devam edebiliriz. İpek Çalışlar kitabında Latife Hanım'ın Dilek Bebe adlı bir yeğeninin görüşüne yer vermiş, sayfa 181. Sayın yeğen diyor ki, der tabii, niye diyemesin ki, Kemal de diyebilir, kocasına Paşa Hazretleri mi diyecek, Kemal Paşa hoşlanmasaydı öyle demesinden izin verir miydi? Oysa Gazi'nin kendisine böyle ismiyle seslenilmesinden rahatsız olduğunu Latife Hanım'ın kız kardeşi Vecihe İlmen açıklıyor. Biz kendisine paşam diye hitap ederdik. Latife Hanım da paşam derdi. Kemal de derdi. Ama Atatürk paşam denmesini isterdi. Adı geçen eser sayfa 181. Sayın yeğenin belli ki o dönemin terbiye anlayışı hakkında bilgisi yok. Latife Hanım'ın kardeşi Vecihe Hanım'ın verdiği bilgiden de habersiz. Bilgisizlik yasak değil. Herkes rahat rahat tüketebilir. Ama bir dönem ve önemli insanlar hakkında konuşuluyorsa, kişiler ve dönem hakkında genel bilgi sahibi olmak gerekmez mi? Geçmiş bugünün ölçüleri, üslubu, anlayışıyla değerlendirilir mi? Gazi başkalarının yanında Latife Hanım'a hanımefendi demektedir. Bir örnek Fahrettin Altay, 10 yıl savaş ve sonrası, sayfa 389. Sayın İpek Çalışlar kitabında Muammer Bey'in kızına 1 milyon lira çeyiz parası verdiğini birkaç yabancı gazeteye dayanarak yazmıştı. 291. sayfada Latife'nin getirdiği çeyiz parası nasıl kullanıldı, hangi ihtiyaçlara ayrıldı bilemiyoruz diyor ve ekliyor. Ankara'nın inşası için kullanılmış olması mümkün. 1 milyon lira çeyiz parasına da bu parayı Atatürk'ün karısının elinden alıp Ankara'nın inşası için harcadığına inanmak da serbest. İnanmayıp gülmek de serbest. Seçim sizin. Herkesi mutlu eden bu havayı bir olay örseledi. Latife Hanım eşine Kemal demeye başlamıştı. Bu sesleniş herkesi irkiltti. Bir hanımın eşine adıyla seslenmesi o dönemin terbiye anlayışına, görgüsüne, inceliğine, düzeyine, bütünüyle aykırıydı. O derin saygıyla el öpen alçak gönüllü uysal kızın yerini yavaş yavaş Mustafa Kemal Paşa ile kişilik yarışmasına çıkan inatçı bir genç kadın alıyordu. Buna ne öğrenimi elverişliydi, ne hayat deneyi, ne de zekası. Dostça uyarıları şöyle karşılayacaktı. Ne yapayım? O Mustafa Kemal ise ben de Latife'yim. Oo, bu yanıt birçok kimsenin bu evliliğin geleceği hakkındaki ümitlerini kırdı. bazı sosyal etkinliklere öncülük edeceği bekleniyordu. İstese neler yapamazdı. Yazık ki bu beklenti gerçekleşmedi. Tek sosyal etkinliği cumartesi günleri ileri gelenlerin hanımlarını çaya çağırmaktı. Yabancıların bulunduğu yemeklerden hoşlanıyor, iyi bildiği iki yabancı dili sergileyerek gerçekten hoş bir hava yaratıyor, bu gösteriden mutlu oluyordu. İsmet Paşa İzmir'e gidemediği, bir bebek bekleyen eşinin yanında olamadığı için çok üzülüyordu. Bir mektupla neden gelemediğini bildirdi. 4 yılda adım adım nice zahmetler ve canlar pahasına ulaştığımız cumhuriyet henüz fidan halinde. Büyüyüp kökleşinceye kadar onu özenle, titizlikle korumak hepimizin boynuna borçtur. Bana önerilen yeni görevi bu nedenle reddetmek elimden gelmedi. Burada uygun bir ev bulmaya çalışıyorum. İlk fırsatta yine birlikte olacağımızı ümit ederek. Gazi Cumhuriyet'in ilanı dolayısıyla bütün milletvekillerinin, devlet ileri gelenlerinin ve elçilerin katılabileceği bir şölen vermek istemişti. Yazık ki başkent Ankara'da böyle bir toplantının yapılabileceği hiçbir yer yoktu. Cumhuriyet'in başkenti küçük, gelişmemiş bir kasabaydı. İyi bir şehre özgü hiçbir kurumu, kuruluşu, yolu, bahçesi, dükkanı yoktu. Daha önce Anadolu'yu, Ankara'yı görmemiş İstanbullu milletvekilleri derin bir hayal kırıklığına uğramışlardı. İsmet Paşa bunlarla Pamir Yaylası'na gelmiş gezginler diye alay ediyordu. Yahya Kemal Ankara'nın tek güzel yanı İstanbul'a dönmesi diyor, onun gibi düşünen İstanbul bağımlıları sık sık İstanbul'a kaçarak özlem gideriyorlardı. Ama 4 yıldır gık demeden Ankara'da yaşayıp Türkiye'yi zafere ulaştıranların yanında sessiz duruyorlardı. Çünkü her şeyi bu öncülere borçlu olduklarını biliyorlardı. Ankara'da kalarak her türlü yoksunluğa katlanarak, direnerek, yılmayarak, yenilmeyerek, bir an bile gevşemeyerek Türkiye'yi Yahya Kemal'in o çok sevdiği bebek koyunu, kandilli gecelerini kurtarmışlardı. Gazi Latife Hanım'la konuştu. Yeni görevi dolayısıyla İsmet Paşa şerefine bazı yakın dostların ve eşlerinin çağrıldığı bir akşam yemeği vermekle yetindi. Yemekte Mazhar Müfit Bey, Süreyya Yiğit, Hüsrev Gerede gibi Erzurum ve Sivas günleri arkadaşları da bulundu. Gazi 4-5 yıl önce Erzurum'dayken Mazhar Müfit Bey'e geleceğe ait bazı düşüncelerimi yazdırmıştım dedi. Beni hayalcilikle suçlayarak odayı terk etmişti. Mazhar Müfit Bey'e döndü. Doğru mu? Mazhar Müfit Bey mahcup bir yüzle, ''Evet paşam, doğru.'' dedi. ''Zaferden sonra cumhuriyetin ilan edileceğini not ettirdiniz. Zafer de cumhuriyette hepimizin istediği şeylerdi. Bunlara itiraz edilemezdi. Ama sonra başka şeyler söylediniz. Bence hepsi olmayacak heveslerdi. Sizi hayalcilikle suçlayarak odadan çıktım.'' Dipnot, Atatürk'ün Mazhar Müfit Bey'e yazdırdığı tasarılar şunlardır. A. Zaferden sonra hükümet şekli cumhuriyet olacaktır. B. Padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince icap eden muamele yapılacaktır. C. Tesettür, örtünme kalkacaktır. D. Fes kalkacak, medeni milletler gibi şapka giyilecektir. E. Latin harfleri kabul edilecektir. Mazhar Müfit Kansu, Erzurum'dan ölümüne kadar Atatürk'le beraber. 1. cilt sayfa 131. Atatürk'ün Mazhar Müfit Bey'e yazdırdığı notlar devrimlerin ani kararlarla verilmediğinin bir kanıtıdır. Sürekli okuyan, düşünen, çözüm arayan bir yurtseverin kafasında zaman içinde oluşmuş düşüncelerdir. Kazım Paşa'ya cumhuriyetten söz etmesiyle ilgili kaynak K. Özarp, Teoman Özarp, Atatürk'ten Anılar sayfa 26. Bunlar Atatürk'ün büyük idealini oluşturan bazı öğelerdir. Büyük idealini çağdaşlık ya da uygarlık diye özetleyebiliriz. Bu geniş anlamlı sözcükler kanımca milli egemenliği, laikliği, milliliği, aklın özgürlüğü gibi kurtarıcı her düşünceyi ve yolu içeriyor. Biri heyecanla sordu. Neydi bunlar? Gazi Paşa güldü. Hepsini sırası geldikçe açıklayacağım ama şunu söyleyeyim. Zafer de cumhuriyet de o tarihte birçokları için hayal bile değildi. İkisi de gerçek oldu. Ben daha önce de cumhuriyet sözcüğünü kullanmadan yeni idare ediyordum. Kurtuluşu yeni idarede görüyordum. Kazım Paşa'ya Sofya'ya giderken istasyonda yeni idare deyimiyle cumhuriyeti kastettiğimi söylemiştim. Kazım Özer Paşa evet dedi heyecanla 1913'te. Öteki düşünceleri de birlikte gerçekleştireceğimize inanıyorum. Hepsi milli egemenlikle, çağdaşlıkla, uygarlıkla, kurtuluşla, halkın esenliğiyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuzluğu ve mutluluğu ile ilgili özlemler, tasarılar. Bir daha yenilmemek, sömürge olmamak, ikinci sınıf millet muamelesi görmemek, eşit olmak, başı dik gezmek, halkı uyandırmak, kalkındırmak, kimseye ezdirmemek, çağı paylaşmak, uygarlığa katılmak amacıyla düşünülmüş şeyler. Çoğunun sizin de özlemleriniz olduğunu sanıyorum. Sonra konuyu eğitim sorununa kaydırdı. Şimdi de yeni insan diyorum dedi. Geleceği kuracak, yaşatacak, yüceltecek, akıllı, azimli, bilgili, yurtsever, özerk, çalışkan yeni insanı yetiştirmemiz şart. Dipnot. 1924'te 337.618 ilkokul öğrencisi vardı. Bu zorunlu öğretim görmesi gereken yaklaşık 1.250.000 çocuğun sadece dörtte biriydi. Ülkede toplam 4.770 ilkokul bulunuyordu. İsmail Hakkı Tonguç, İlk Öğretim Kavramı sayfa 249. Öğretmenlerin üçte biri öğretmenlik eğitimi görmemişti. 1920 yılına kadar dayak önemli bir eğitim aracı olarak görülüyordu. Atatürk'ün 1922'de mecliste yaptığı bir konuşma üzerine 105 yerde halk mektepleri gece kursları açılmıştır. Terhisler hızlanmıştı. Terhis olan Mehmetçiklere yol parası ve gündelik veriliyordu. Vedalaşmalar yürek burkuyor, duygu dolu sahneler yaşanıyordu. Silah arkadaşlığı başka arkadaşlıklara benzemiyordu. Birlikte ne günler yaşamışlardı. Her terhis döneminde ordudan ayrılacak olan onbaşı ve çavuşları toplayıp konuşmak adet olmuştu. Hepsi kurslardan geçmiş, başarılı olmuş, insan yönetmeyi bilen, iyi yetişmiş insanlardı. Bunlar yeni devletin köylere yolladığı ilk öncülerdi. Bunlara bir yıldır yurttaşlıkla, tarımla, hayvancılıkla, sağlıkla ilgili temel bilgiler verilmişti. Her kışla çok yönlü bir okul olmuştu. Bir alay komutanı şöyle konuştu. Arkadaşlar, vatan hizmetine teşekkür edilmez. Onun için teşekkür etmiyorum. Evinize, işinize kavuşacaksınız. Gözünüz aydın. Ama Kurtuluş Savaşı daha bitmedi. Evde, tarlada, dükkanda, tezgahta, kahvede devam edecek. Şimdi Cumhuriyet'in sivil askerlerisiniz. Burada öğrendiklerinizi ailenize, yakın çevrenize, köyünüze, mahallenize anlatın. Milli egemenlik, cumhuriyet, vatan, bağımsızlık, uygarlık, bayrak, sancak nedir öğretin. Eğitimin önemini, temizlik kurallarını belletin. Ak ile karayı, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt edebilsinler. Yoksa sömürgecilerle, halkı uyutup kandıranlarla, cinci hocalarla, yobazlıkla başa çıkamayız. Köylere daha tanzimat bile girmemişti. 40.000 küsur köy, belki birkaçı dışında, tümüyle orta çağı yaşıyordu. Köylü sıtmadan kırılıyordu. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan sıtma haritası her göreni irkiltmekteydi. Her yanı kaplamış olan bu canavar hastalıkla, sivrisinek bulutlarıyla, binlerce bataklıkla nasıl baş edilecekti? Dipnot, 70. yılında ulusal ve uluslararası boyutlarıyla Atatürk'ün Büyük Nutku ve Dönemi konulu sempozyumun kitabı içinde sıtma konusunda çok yararlı bir çalışma var. Profesör Doktor İlhan Tekeli, Selim İlkin, Türkiye'de Sıtma Mücadelesinin Tarihi, sayfa 209-258, ODTÜ Yayını, Ankara 1999. Osmanlı Devleti'nin Sağlık Bakanlığı yoktu. Sağlık İşleri Dahiliye Nezaretine bağlı bir genel müdürlükten ibaretti. Sağlık bakımından durumun neden o kadar acıklı olduğunu bu bilgi açıklıyor. Aileler kızların pek azını Sıbyan Okulu denilen cami okuluna gönderiyorlardı. Hiçbir evde akarsu, hela, yıkanma yeri, mutfak yoktu. İçme suyunun sorun olduğu birçok köy bulunuyordu. Yetersiz beslenme nesilleri kemirip çürütmekteydi. Güneydoğu'da devlet değil, derebeylik, ağalık, beylik düzeni egemendi. Boş inanlar, hurafeler kol geziyordu. Hastalanınca şeyhten, seyitten, üfürükçüden, hocadan, yatırlardan yardım isteniyordu. 40.000 küsur köyün 40.000'i doktor, ebe, ilaç, öğretmen görmemişti. Askercikler bu durumdaki köylere dönüyorlardı. Haydi çocuklarım, yolunuz ve bahtınız açık olsun. Sağ ol. Dipnot. Devralınan miras hakkında birinci ciltten beri verdiğim bütün bilgiler kaynakçada yer alan konuyla ilgili güvenilir kaynaklardan derlenmiştir. Anadolu tarzı derebeylik ile Batı feodalizmi arasında önemli farklar vardır. O nedenle feodalite demeyeceğim, ağalık beylik düzeni diyeceğim. Sağlık Bakanı Doktor Refik Bey Başbakan'dan randevu istedi. Doktor İsmet Paşa'nın çok güvendiği bir doktor ve yöneticiydi. Hemen kabul etti. Seni dinliyorum. Bizim eskiden gelen bir sistemimiz var. İnsanımız hastalanacak, biz de onu iyi etmek için çabalayacağız. Bunun için hastaneler kuracağız. Şu anda devlete, belediyeye, yabancılara, azınlıklara ve özel kişilere ait hastanelerde toplam 6500 yatak var. 12 milyon hastalığı bol bir nüfus ve sadece 6500 yatak. Bu bütünüyle yanlış bir sistem. Savaş sırasında bu eski sistemi değiştirmek için ne imkan vardı, ne zaman? Ama şimdi önümüz açık. Vakit kaybetmeden gerekeni yapabilecek durumdayız. Dipnot. Sağlıkla ilgili bilgiler için sağlık hizmetlerinde 50 yıl. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1973. 80. yılda tedavi hizmetleri 1923-2003. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara 2004. Bilim ve Ütopya Dergisi Sağlık Özel Sayısı Şubat 1998 Sayı 44. Doktor Refik Saydam'la ilgili ansiklopedik bilgiler. İsmet Paşa meraklanmıştı. Başka nasıl bir sistem olabilirdi ki? Efendim, devletin görevi yurttaşının hasta olmasını beklemek değil, olmamasını sağlamaktır. Gazi Paşa da sağlıklı nesiller istiyoruz diyor. Millet sıtmadan tarlalarda düşüp ölüyor. Sıska, şiş karınlı, sapsarı sıtmalı çocuklar çoğalıyor. Halkımız sağlıksızlık, bakımsızlık yüzünden nesilden nesile eriyor. Uygun görürseniz bu büyük değişimi uygulamaya geçirmek istiyoruz. Sağlık hizmetini koruyucu hekimlik anlayışına göre örgütleyip çalıştıralım. Devletimiz bu anlayışı ısrarla uygularsa sağlık sorunlarımız bitmez ama çok azalır. İsmet Paşa askerlerin ilk geldikleri zamanki sağlıksız, bilgisiz hallerini iyi bilirdi, durumu kavramıştı. Peki dedi, başbakan olduğum sürece senin önerdiğin sistemi destekleyeceğim, kolay gelsin. Doktor Refik Saydam teşekkür etti. Yeni bir anlayış ve atılım dönemi başlayacak, birçok yeniliğin, kurumun, kuralın temeli atılacaktı. Öğleden sonra bakanlıktaki doktor arkadaşlarını topladı. Hepsi bir avuç insandı. Savaşların ve salgın hastalıkların ölümcül sınavlarından geçmişlerdi. Doktor Refik Bey başbakanla yaptığı konuşmayı anlattı. Sorunların önemine göre bir program yapalım dedi. Gazi Paşa da başbakan da destek veriyor. Haydi bakalım beyler, kolları sıvayalım. Kolları sıvadılar. İnanılması zor işler başaracaklardı. Dipnot. Programın ana hatları, sağlık örgütünü genişletmek, köylere kadar koruyucu hekimliği öne almak, doktor, hemşire, sağlık memuru, teknisyen, eczacı yetiştirmek, hastane kurmak isteyen belediye, özel idare ve kurumlara örnek olmak üzere numune hastaneleri açmak, doğum ve çocuk bakım evleri kurmak, salgın, yaygın hastalıklarla mücadele etmek, sağlıkla ilgili kanunları hazırlamak, Hıfz-ı Sıhha kurumunu ve okulunu kurmak. Hepsini birden ve çabucak yapmak imkansızdı. Bütçeye bağlı olarak bu hedeflere doğru ara verilmeden yüründü. 13 yıl içinde 50 yasa, 18 tüzük hazırlandı ve uygulanmaya başlandı. Sağlık işleri bir düzene bağlandı. Koruyucu sağlık, halk sağlığı, toplum sağlığı kavramlarını ülkemize getiren kişi Doktor Refik Saydam'dır. Profesör Doktor Ahmet Saltık, Bilim ve Ütopya 44. sayı, sayfa 16-17. Ankara, Diyarbakır, Erzurum ve Sivas'ta tam teşekküllü numune hastaneleri açılması kararlaştırılır. Bazılarının yapımına başlanır. 1924'te 150 ilçede muayene ve tedavi evi açılır. Bunlar ileride 5-25 yataklı sağlık merkezlerine dönüştürülecektir. 1950'de sayıları 300'e ulaşmıştı. Demokrat Parti yenilerinin açılmasını durdurur. 1930'da 182 hastaneye, 1940'da 198 hastaneye 14.383 yatağa ulaşılır. 1926'da Manisa ve Elazığ'da ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, ilk olarak Ankara ve Konya'da doğum ve çocuk bakım evi açılır. 1925'te Adıyaman'da, Malatya'da travma hastaneleri kurulur. Gezici tarama ekipleri, salgın hastalıklarla savaş ekipleri oluşturulur. İstanbul'da sanatoryum ve verem dispanseri, Adana, Gaziantep, Kilis ve Besni'de trahom savaş hastaneleri açılır. Adana'da sıtma enstitüsü hizmete girer. Burada doktorlara düzenli kurslar verilir. Değişik bölgelerde 11 sıtma dispanseri hizmete sokulur. 1931'e kadar 2 milyon hastaya ulaşılır. Her çeşit aşı ve serumun devlet tarafından yapılması kabul edilir. Bir bilgi notu, milli mücadele sırasında işgalciler bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve insan sağlığının korunması için gerekli olan aşı ve serumların Anadolu'ya yollanmasını engellerler. Doktor Ferruh Niyazi Ayaoğlu'nun anıları, sayfa 209, Zonguldak 2008. Ne uygar insanlar değil mi? Sivas'ta bir aşı ve serum laboratuvarı kurulur. Aşı için gerekli mikroplar İstanbul'daki laboratuvardan kaçırılır. Binbir zorluk içinde mikropların ölmeden Sivas'a yetiştirilmesi sağlanır. Aşı ve serum laboratuvarı çalıştırılır. Cumhuriyet döneminde 1. Dünya Savaşı ve milli mücadele deneylerinden çok yararlanılmıştır. Başarının bir nedeni de bu deney zenginliğidir. 1925-1931 yılları arasında 40 bin trahomlu tedavi edilir. Türkiye'nin sıtma savaşı tarihin bilinen en büyük sağlık savaşımlarından biridir. 17 milyon insan kontrolden geçirildi. 5 milyonu tedavi edildi. 350 kilometre kare bataklık kurutuldu. 1000 kilometre kanal açıldı. Osman Gazi Tıp Dergisi 2007, M. Yahya Metintaş, Ömür Elçioğlu, Sıtma Mücadele Kanunu 13 Mayıs 1926'da yürürlüğe girdi. Gezici doktorlar da öğretmenler gibi at katır sırtında köylere gitmeye başladılar. Köylere devletin şefkat eli ilk kez ulaşıyordu. Salgın hastalıklar türlü çabalarla dizginlenir. Bebek ölüm oranı giderek düşer. Temel yasalar 5 yıl içinde hazırlandı ve uygulandı. Umumi Hıfzı Sıha Kanunu hazırlandığı dönemde dünyanın en modern kanunuydu. Profesör Doktor Ahmet Saltık, Bilim ve Ütopya, Şubat 1998, sayfa 17. Devlet için doktorlar çok değerlidir. Hizmet zorunlu hale getirilmişti ama aylıklar yüksekti. Zorunlu hizmet gören bir doktorun aylığı Sağlık Bakanı Doktor Refik Bey'den daha fazlaydı. Bir Trahomla Savaş Örgütü'nün başkanının aylığı bir milletvekilinin aylığının 3 katıydı. 1932'ye kadar 10 yılda 77 hastane açılır. Tıp öğrencilerine burs verilir, ücretsiz yurt sağlanır. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi desteklenir. Kapasitesi 1000 öğrenciye çıkarılır. 1960 yılında doktor sayısı 9826, hemşire sayısı 2420, ebe sayısı 3126 olacaktır. Bunlar ciddi, tam kuruluşlu tıp fakültelerinden mezun olmuşlardır. Hıfzı sıha hakkında temel bilgiler için milyonlarca broşür, binlerce kitapçık basılıp dağıtılır. Koruyucu sağlıkla ilgili pek çok konferans verilir. Buna 1927'den sonra radyo konuşmaları ve film gösterileri eklenecektir. Sağlıkla ilgili 12 film alınır. Kızılay'ında büyük hizmetleri olmuştur. 1922'de 22 olan dispanser sayısı 1932'de 339'a, yatak sayısı 189'dan 1318'e yükselir. Trenden Ankara istasyonuna sırtında heybe, beyaz seyrek sakallı, 70 yaşında uşaklı bir köylü indi. Rastladığı ilk üniformalıya "Gazi Paşa'yı görmek istiyorum" dedi. Adam demir yolcuydu, direksiyon binasını gösterdi. "Şu binaya gelir, herkesle konuşurdu. Ama şimdi Cumhurbaşkanı oldu. Gelir mi, konuşur mu, konuştururlar mı bilmem." Zorlukla özel kalem müdürü Hayati Bey'in yanına girdi. Niye geldiğini kısaca anlattı. Gazi bugün gelecekti. Hayati Bey bu yaman köylüyü Gazi ile konuşturmayı kabul etti. Bir de kahve ikram etti. Gazi öğleden sonra geldi. Bekleyen çoktu. Hayati Bey hepsini atlatıp yaşlı köylüyü içeri soktu. Gazi köylüyü ayakta karşıladı, oturttu. "Buyur Nuri Efendi." "Teşekkür ederim Gazi Paşam. Ben Uşak'ın Kalfa köyündenim. Babamdan helva ile haşhaş yağı imalathanesi kaldı. Askerliğimi İstanbul'da yaptım. Gözümü kulağımı açtım. İstanbul'da çok şey öğrendim. Avrupa'dan mektup zarfı içinde pancar tohumu getirttim. Bu tohumları köyümdeki toprağıma ektim. Pancar elde ettim. Pancarları rendeleyip kaynattım. Pekmez yaptım. Şeker elde ettim. Onunla köpük helvası imal ettim. Pancardan şeker yapabileceğimize inandım. Mehmet Hacim Bey'in önderliğinde 51 kişi birleştik. Terakki-i Ziraat Türk Anonim Şirketi diye bir şirket kurduk. 600 bin lira sermayemiz var. Paşam bize el ver, şeker fabrikamızı kuralım. Köylü ister pancar yetiştirir, ister fabrikada çalışır. Karnı doyar, yüzü güler. Biz de belki biraz para ve de sevap kazanırız. Uşak şenlenir, el verir misin?" Cumhurbaşkanı yerinden fırladı. Nuri Efendi'yi sevgiyle saygıyla kucakladı. "Hepiniz var olun. Türkiye'yi bu azim, bu istek, bu şevk kurtaracak. Ben seni şimdi bir yaverle başbakana yollayacağım. O da seni belki bir iki bakanla konuşturur. Hepsine bana anlattıklarını iyice anlat. Bir sorun olursa aldırma, bana gel. Kapım her zaman sana açık olacak." Nuri Efendi'yi yanaklarından öptü. Heybeli köylü Türkiye'nin ilk şeker fabrikası kurucularından ünlü Nuri Şeker olacaktı. Dipnot: Nuri Şeker 1856-1958. Mehmet Şeker web sitesi, Şeker İş Sendikası web sitesi tarihçe bölümü. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ web sitesi. Osman Coşkunoğlu'nun yazısı Cumhuriyet 21-1-2004. Nuri Şeker yalnız değildi. Onun gibi öncülük eden birçok sivil kahraman vardı. İş adamları, doktorlar, öğretmenler, mühendisler, bilim adamları, yöneticiler ve diğerleri. Ancak bazılarına değinebileceğim.